Ayrım 14.
Çok pisim. Giysilerim ve yüzüm kumla kaplandı. Hava çok soğuk olduğu halde bedenim terden sarılsıklam. Görünüşüm yüzünden endişeleniyorum. Dünyadaki en güzel şeyi, sanki kendi özel Ithaca'ma yaptığım bu uzun yolculuğu yeni giysilerimi göstermek için yapıyormuşum gibi. Kalan 100 metreyi yürürken onun yokluğunda olan bir tane önemli şeyleri düşünmek için çabalamalıyım. Karşılaştığımızda ne söylemeliyim? Bunu zihnimde çok tasarladım. Ve şöyle cümleler çıktı hep. Bu anı çok uzun zaman bekledim. Ya da hatalı olduğumu şimdi anlıyorum. Veya seni sevdiğimi söylemek için buraya geldim. Ya da hatta hiç olmadığın kadar güzelsin. Sadece merhaba demeye karar veriyorum. Sanki hiç gitmemiş gibi. Sanki yalnızca bir gün geçmiş gibi. 2 yıl, 9 ay, 11 gün ve 11 saat değil. Ve onun geçtiği aynı yerlerden, hakkında hiçbir şey bilmediğim ya da bugüne kadar hiç ilgilenmediğim yerlerden geçerek yolculuk ettiğim için değiştiğimi anlaması gerek. Bir dilencinin elinde, bir Paris lokantasında gençlerin ve yetişkinlerin elinde, bir ressamın, bir doktorun ve gayipten gelen sesler duyduğunu ve hayaller gördüğünü iddia eden genç bir adamın elinde o kana bulanmış kumaş parçasını gördüm. Onun ayak izlerini takip ederken evlendiğim kadını tanıdım. Ve birçok değişiklik geçiren ve şimdi bile bir kez daha değişmek üzere olan yaşamın anlamını yeniden keşfettim. Onca yıl evli kaldığım halde karımı gerçekten hiç tanımamıştım. Filmlerde gördüklerim, kitaplarda ve dergilerde okuduğum, televizyonda izlediğim gibi bir aşk hikayesi yaratmıştım. Benim hikayemde aşk, belirli bir ölçüye ulaşıncaya kadar büyüyen bir şeydi. Ve ondan sonra tek sorun, onu bir bitki gibi zaman zaman sulayarak ve ölü yapraklarını temizleyerek canlı tutabilmekti. Aşk, aynı zamanda şefkat, güvence, saygınlık, rahatlık ve başarıyla eş anlamlıydı. Aşk, gülümsemelere, seni seviyorum ya da sen eve gelince kendimi çok mutlu hissediyorum gibi sözcüklere dönüştürülebilirdi. Fakat her şey benim düşündüğümden çok daha karmaşıktı. O yolun karşısına geçerken Ester'e delice aşık olabilirdim. Ve yine de öteki tarafa ulaştığımda kendimi birisine teslim ettiğim için tuzağa düşmüş ve zavallı ve serüven aramak için bir kez daha yollara düşme özlemi içinde hissedebilirdim. Ve sonra şöyle düşünürdüm. Onu artık sevmiyorum. Ve aşk eskiden olduğu gibi aynı yoğunlukta geri döndüğünde şüpheye düşebilir. Ve kendi kendime sadece buna alışmak zorundayım diyebilirdim. Belki Ester de aynı şeyi düşünüyordu. Ve kendi kendine, aptal olma, biz mutluyuz. Hayatımızın geri kalanını böyle geçirebiliriz demişti. Sonuçta o da aynı hikayeleri okumuştu. Aynı filmleri görmüş, aynı televizyon dizilerini izlemişti. Ve bunların hiçbiri aşkın mutlu bir sondan daha fazla bir şey olmadığını söyleyemediği halde neden kendisine bu konuda acı çektirmiş olsun ki? Eğer her sabah hayatından memnun olduğunu kendine tekrar ettiyse o zaman şüphesiz kendine inanacaktı ve çevresindeki herkesi de buna inandıracaktı. Yine de o başka türlü düşündü ve başka türlü davrandı. Bana göstermeye çalıştı ama ben göremedim. Yeniden bulduğumuz şeylerin tadının hiçbir şeye benzemediğini anlamam için onu kaybetmem gerekiyordu. İşte şimdi oradaydım. Minik, soğuk, uyuyan bir köyün sokaklarından birinde. Bir kez daha onun yüzünden yola çıkmış yürüyordum. Motosiklet çarptığında beni ona bağlayan ilk ve en önemli ip kopmuştu. Hastanede aşk benimle konuşmuş ve ben her şeyim ve aynı zamanda hiçbir şeyim. Ben rüzgarım ve kapalı pencerelerden ve kapılardan içeri giremem demişti. Ve ben de aşka ama ben sana açığım dedim. Ve aşk bana dedi ki, rüzgar havadan yapılmıştır. Evinin içinde hava var ama her yer kapalı. Mobilyalar tozla kaplanacak. Rutubet resimleri bozacak. Ve duvarları lekeleyecek. Sen nefes almayı sürdüreceksin. Benim küçük bir parçamı tanıyacaksın. Ama ben bir parça değilim. Ben her şeyim. Ve sen bunu asla bilmeyeceksin. Mobilyaların tozla kaplı olduğunu gördüm. Resimler nemden çürüyorlardı. Ve kapıları ve pencereleri açmaktan başka çarem yoktu. Bunu yaptığım zaman rüzgar her şeyi süpürdü. Anılarıma sıkıca tutunmak istedim. Sahip olmak için çok çalıştığımı düşündüğüm şeyleri korumak için. Ama her şey kayboldu ve stepler kadar boştum artık. Stepler kadar boş. Esther'in neden buraya gelmeye karar verdiğini şimdi anladım. Burada her şey tamamen boştu. Rüzgar beraberinde yeni şeyler, daha önce hiç duymadığım sesler, hiç konuşmadığım insanlar getiriyordu. Eski coşkumu yeniden buldum. Çünkü kendimi geçmişimden kurtardım. Yol göstericiyi yok ettim. Ve steplerin dostları tarafından kutsanmış göçebeleri ve şamanları gibi diğerlerini kutsayabilecek bir adam olduğumu keşfettim. Düşündüğümden çok daha iyi ve yetenekli olduğumu keşfettim. Yaşlılık sadece asla kendi yollarında yürüyecek cesareti bulamayanları yavaşlatırdı. Bir gün bir kadın yüzünden rüyamı bulmak için uzun bir haç yolu yaptım. Yıllar sonra aynı kadın yeniden yollara düşmeme neden oldu. Bu defa yolda kendini kaybetmiş bir adamı bulmak için. Şu anda önemli şeyler dışında her şeyi düşünüyorum. Zihnimin içinde bir melodi mırıldanıyorum. Burada neden hiç park etmiş araba olmadığını merak ediyorum. Ayakkabının vurduğunu ve kol saatimin hala Avrupa saatine ayarlı olduğunu fark ediyorum. Ve hepsi bir kadın. Karım, rehberim ve hayatımın aşkı. Şu anda yalnızca birkaç adım uzağımda olduğu için uzun süredir özlem duyduğum gerçeği ve yüzleşmekten çok korktuğum hiçbir şeyi kendimden uzaklaştıramadığım için. Evin önündeki basamaklara oturuyorum ve bir sigara içiyorum. Fransa'ya geri dönmeyi düşünüyorum. Hedefime ulaştım. Neden devam edeyim? Kalkıyorum. Bacaklarım titriyor sanki. Dönüş yolculuğuna çıkmak yerine giysilerimin üstündeki ve yüzümdeki kumları temizleyebildiğim kadar temizliyorum. Kapının kolunu kavruyor ve içeri giriyorum. Sevdiğim kadını sonsuza dek kaybetmiş olabileceğimi bildiğim halde Tanrı'nın bugün bana sunduğu bütün lütufların tadını çıkarmayı denemeliyim. Lütuf biriktirilmez. Onları yatırabileceğim ve kendimi daha huzurlu hissettiğim zamana kadar bekletebileceğim bir banka yoktur. Bu kutsamaları sonuna kadar kullanmazsam onları sonsuza dek kaybedeceğim. Hepimizin yaşamın sanatçıları olduğumuzu Tanrı biliyor. Bir gün heykeller yapmak için elimize bir çekiç veriyor, başka bir gün bir resim yapmak için boyalar ve fırçalar ya da yazmamız için kağıt ve kalem veriyor. Fakat bir çekiçle resim yapamazsınız ya da bir fırçayla heykel. O yüzden ne kadar zor olursa olsun, acı çektiğim için bana lanetleme gibi gelseler bile bugünkü küçük nimetleri kabul etmeliyim. Ve bugün güzel bir gün. Güneş parlıyor. Ve çocuklar caddede şarkı söylüyorlar. Acımı geride bırakmayı başarmak ve yaşamımı yeniden kurmak için tek yol bu. Oda ışıkla dolup taşıyordu. İçeri girdiğimde baktı ve gülümsedi. Sonra her tarafları renkli kumaşlarla dolu, yerde oturan kadın ve çocuklara sökmek zamanı ve dokumak zamanını okumaya devam etti. Esther durduğunda onlar sözcükleri tekrarlıyor ve gözlerini önlerindeki işlerden ayırmıyorlardı. Boğazımda bir yumru hissettim. Ağlamamak için çabalıyordum. Ve sonra hiçbir şey hissetmedim. Renkler ve ışık ve tamamen yaptıkları işe odaklanmış insanlarla çevrelenmiş bir halde sadece o sahneyi izleyerek, onların dudaklarından dökülen kendi sözcüklerimi duyarak ayakta duruyordum. İranlı bir bilgenin dediği gibi, aşk kimsenin kurtulmak istemediği bir hastalıktır. Buna yakalananlar asla iyileşmek ve bu yüzden acı çekenler de tedavi olmak istemezler. Esther kitabı kapattı. Kadın ve çocuklar başlarını kaldırıp beni gördüler. Yeni gelen arkadaşımla biraz gezintiye çıkacağım dedi gruba. Bugünlük ders bitti. Hepsi güldü ve başlarını eğerek selam verdiler. Yanıma geldi ve yanağımdan öptü. Koluma girdi ve dışarı çıktık. Merhaba dedim. Seni bekliyordum dedi. Ona sarıldım, başımı omzuna yasladım ve ağlamaya başladım. Saçlarımı okşadı ve bana dokunuş biçiminden anlamak istemediğimi anlamaya başladım. Kabullenmek istemediğim şeyi kabul etmeye başladım. Seni yıllardır bekliyordum dedi. Gözyaşlarımın azaldığını görünce. Kocasının onun yaşamını asla anlamadığını ve ona asla dönmeyeceğini bilen umutsuz bir eş gibi. Ve başka hiçbir çaresi olmadığından bir uçağa atlayıp geri dönmek zorunda olan, sadece bir sonraki krizden sonra yeniden terk etmek üzere dönen, sonra yeniden geri dönen ve terk eden bir eş gibi. Rüzgar yavaşladı. Ağaçlar onun söylediklerini dinliyordu. Penelope'un Odysseus'u beklediği gibi bekledim. Romeo'nun Juliet'i. Beatrice'in Dante'yi beklediği gibi. Boş stepler senin anılarınla, birlikte geçirdiğimiz zamanlarla, gezdiğimiz ülkelerle, keyiflerimizle ve kavgalarımızla dopdoluydu. O zaman geriye ayaklarımın bıraktığı izlere dönüp baktım ve seni göremedim. Çok acı çektim. Dönüşü olmayan bir yola çıktığımı anladım. Ve insan bunu yaptığında ancak daha ileri gidebilirdi. Daha önce tanıştığım göçebeye gittim ve ondan bana geçmişimi unutmayı, her yerde var olan aşka kendimi açmayı öğretmesini istedim. Onunla birlikte Tengri geleneğini öğrenmeye başladım. Bir gün bir yanıma baktım ve aynı sevginin bir başkasının gözlerinden de yansıdığını gördüm. Dos adındaki ressamın. Hiçbir şey söylemedim. Hala çok yaralıydım. Yeniden sevmenin mümkün olduğuna inanmıyordum. O çok fazla bir şey söylemedi. Bana Rusça konuşmayı öğretti. Ve steplerde gökyüzü gri de olsa ona mavi dediklerini, çünkü bulutların üstünde gökyüzünün daima mavi olduğunu bildiklerini anlattı. Elimden tuttu ve bulutlardan geçmeme yardım etti. Onu sevdiğimden daha fazla kendimi sevmeyi öğretti bana. Yüreğimin başkalarının değil, sadece kendimin ve Tanrı'nın hizmetinde olduğunu gösterdi. Geçmişimin daima benimle birlikte olacağını, ama kendimi gerçeklerden kurtarıp duygulara yoğunlaşabildiğim sürece daha çok sevgi ve daha çok yaşama keyifle doğmayı bekleyen stepler kadar engin bir boşluğun daima var olduğunu fark edebileceğimi söyledi. Sonunda diğer insanların bizi sevginin kendisini göstermesi gerektiği biçimde, yani özgür ve engellenmeden, kendi gücüyle bize yol gösteren ve bizi ileriye götüren değil, bizim sevilmek istediğimiz biçimde sevmesini istediğimiz zaman acının ortaya çıktığını anlattı. Başımı kaldırıp ona baktım. Ve onu seviyor musun? Seviyordum. Onu hala seviyor musun? Sen ne düşünüyorsun? Eğer bir başkasını sevseydim ve senin gelmek üzere olduğunu öğrenseydim, hala burada kalacağımı düşünebilir misin? Hayır, düşünemem. Sanırım bütün sabah kapının açılmasını beklemişsin. O zaman neden bu kadar aptalca sorular soruyorsun? Kendimi sağlama almak için diye düşündüm. Fakat yeniden aşkı bulmayı denemesi gerçekten muhteşemdi. Hamileyim. Bir saniye için dünya sanki başıma yıkılıyor gibi oldu. Dosttan mı? Hayır. Buraya bir süre için gelen ve sonra da giden birisinden. Güldüm, kalbim kırıldığı halde. Peki, sanırım bu iki haneli köyde yapacak başka bir şey de yok dedim. İki haneli bile denemez diye yanıtladı, o da gülerek. Fakat belki Paris'e dönmenin zamanıdır. Gazeteden seni nerede bulacaklarını bilip bilmediğimi sormak için beni aradılar. Afganistan'daki bir NATO garnizonu hakkında rapor hazırlamanı istediler. Ama hayır demen gerekecek. Neden? Çünkü sen hamilesin. Eminim bebeğin savaşın tüm negatif enerjisine maruz kalmasını istemezsin. Bebek mi? Bir bebeğin beni çalışmaktan alıkoyacağını düşünüyorsun değil mi? Ayrıca neden endişeleniyorsun ki? Bunda bir payın yok. Payım yok mu? Buraya ilk önce benim sayemde geldin. Ya da bunun önemi yok mu yoksa? Beyaz elbisesinin cebinden kanlı bir kumaş parçası çıkarttı ve bana verdi. Gözleri yaşlarla doluydu. Bu senin için. Kavgalarımızı özledim. Ve sonra bir an duraksadıktan sonra ekledi. Mikail'e bir at daha getirmesini söyle. Ellerimi onun omuzlarına koydum ve kendim kutsandığım gibi onu da kutsadım.